Ayrım 44, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 447. 22. gün pazartesi. Gözlerini açar açmaz çıkmak istedi yataktan. Kötü hislerin sinekler gibi üzerine çullanmasından korkuyordu. Gürkan'ın vasiyetini yerine getirdiği aklına gelince 10 gün sonra ilk kez yatakta biraz daha kalabileceğini zannetti. Ama Aslı geldi aklına. Kan bulanmış koluna bakıp çıktı yataktan. Birkaç saniye süren kahramanlık ferahlığı döküldü üzerinden, omuzlarına Aslı'yla buluşmasının pişmanlığı bastırdı. Güneşi bir kez olsun görebilme umudunu verecek ince bulutlar hayaliyle yürüdü pencereye. Kalın, güçlüydüler bugün de. Siyah dalgalarında şimşekleri pişiriyorlardı. Aşağıya baktığında toplama kampının esirleri dev binaların arasından küçücük hayatlarının işine gidiyordu. Koyu gri gökyüzünden üzerlerine ince dökülen yağmur altında omuzlarında umutsuzluğu taşıyorlardı. Bu kadar yüksekten göremese de karıncaların yüzlerindeki mutsuzluğu biliyordu. Banyoda aynaya baktığında elmacık kemiğindeki şişliğin biraz indiğini, ezilen etinin ise daha da koyulaştığını gördü. Elini kafasının üzerinde gezdirdiğinde oradaki şişliğin de küçüldüğünü anladı. Kolundaki sargıyı çıkartıp yarayı dışarıda bırakarak zorlukla yıkandı. Gürkan'ın odasından gözlerini kaçırarak girdi odasına. Kolundaki yaraya eski bir atleti yırtıp bağlarken yapayalnız olduğunu ve bu evde kaldığı sürece bundan kurtulamayacağını düşündü. Kendini evden dışarı atmak için hızla giyinip odadan çıkmıştı ki Gürkan'ın odasından bu kez gözlerini kaçıramadı. Yatağın altından çıkmış fotoğraf albümünü görünce dış kapıya kadar nefes almadan yürüdü. Adımını dışarı atarken Vefa yakaladı yaralı kolundan. "Aslında Gürkan'dan kaçıyorsun, acıdan değil, onu unutmaya çalışıyorsun," dedi. Kapıyı çekmek istiyordu ama bunu yapamadı. Sırtını dönüyordu sanki dostuna. Geri döndü. Eve köseli ayakkabılarını çıkartmadan Gürkan'ın odasına yüzünde utancının özrüyle girdi. Parfümünün kokusu duruyordu hala. Her sabah o yıkandıktan sonra evde bu taze kokuyu duyardı. Yastığında başının izi bile silinmeye direnmişti. Bütün bedenini sardı hüzün. Yüzündeki bütün çizgileri, dudaklarını, kaşlarını, gözlerini büktü. "Çok üzgünüm, çok üzgünüm," diye defalarca tekrarlayarak bir çocuk kadar saf ağladı. İri bedeni gözyaşı hıçkırıklarıyla titredi. Burnunu çekerek toparlanmaya çalıştığında yeniden bedenini sarsarak boşaldı küçücük gözyaşları. Yatağın ucunda duran bira kutularına baktığında pişmanlık var gücüyle saldırdı. Kesik nefesler çekip uzun soluklar bırakırken mırıldanıyordu. "Neden konuşmadın be ortak? Anlatsaydın her şeyi, ben niye gelmedim yanına? Neden yalnız bıraktım seni? Belki beraber giderdik o gökdelenlerin dibine, kurtarabilirdim seni." Ayaklarının ucundaki fotoğraf albümünü korkmadan aldı. Gürkan'ın çocukluğundan beri bildiği bütün suratlarına uzun uzun baktı. Ailesinin mutluluk karelerinde ölen baba oğuldan çok hayatta kalmaya çalışan anneye üzüldü. Ailesinin fotoğraflarından sonraki sayfaların ikisinin de olmadığı tek kare yoktu. Şımarık hallerinin olduğu okul fotoğrafları ruhunu düğümledi. İkisinin de anne babasının olduğu kolej mezuniyetindeki fotoğraftan dakikalarca alamadı gözlerini. Sayfaları çevirdikçe farkında olmadan dostunun ölümünü kabulleniyordu. Bir hafta sonu sivilleri çekip gittikleri İstiklal Caddesi'ndeki fotoğrafı görünce gülümsedi. Seks filmine ilk gittikleri gündü. Sinemadaki herkes "parça parça" diye bağırmaya başladığında korkudan birbirlerinin koluna yapışmışlardı. Sonra gördükleriyle gevşemişlerdi. Her fotoğrafta günlerdir kaçtığı anıları buluyor ve bundan keyif alıyordu artık. O an Gürkan'ı gülerek hatırlayıp anlatacağı zamanların geleceğinden emin oldu. Hep özlem bir ukde kalsa da zamanın eleği kötü duyguları dökecek, güzellikler geriye kalacaktı. Gürkan'ın yatağından kalktığında içindeki zehri akıtmış gibiydi. Yerine taze bir kan dolmuştu sanki. Bira kutularını torbaya doldurup çöpe attı, yatağı topladı, yastığa dokunmaya kıyamadı. Gürkan'ın parfümünü sıktı üzerine. Evdeki ölü havası dağılmıştı. Yeniden koca dünyada kendini koyabileceği küçük bir yeri olmuştu. Saatin öğleye yaklaştığını görünce evden günler sonra ilk kez kaçarak çıkmadı. Kapıyı bile kilitledi. Yolda işinin son gününe gittiğinden emindi. Müfettişe ifade vermeden önce Mustafa'yla konuşmalı, soruşturmanın akıbetini öğrenmeliydi. Tanığın, papağan Sinan'ın ve Aslı'nın büyüttüğü şüphelerini söylenemeyecek kadar büyük ithamlar olduğuna karar verdi. Bilgi alabileceği kanalları kapatmamak en mantıklı yol olacaktı. Belki kurt ile bile arasını düzeltebilirdi. Kafası o kadar karıştı ki başladığı duaların hiçbirini bitiremeden emniyetin çirkin bloklarını gördü. Hastanenin önünden geçerken kısa duasını edebildi sadece. Üst katlarındaki tel örgülere bakıp burasının onun için bir cezaevi olduğundan emin olup kurtulacağına sevindi. Büroya girdiğinde haber çoktan yayılmıştı. Cemil abi ile Süleyman endişeyle baktılar yüzüne. Adnan onu fark edince masasından fırlayıp akşamdan kalma sesiyle bağırdı. ''Harbi delikanlı adammışsın be!'' Bürodaki bütün yüzler Adnan'ın gürültülü şovuna çevrildi. Adnan dışlanmışlığına ortak olmuş adamın gözü karalığından kendine de pay çıkartmaya özen gösteriyordu. ''Ulan durur mu be Türk polisi?'' Tarikatı, yobazı tutabilir mi elimizi? Koçum benim, aslanım, gittin aldın kızı demek. Yemin ediyorum sabah söylediler, ağladım be. Dördünü vurmuşsun, hepsini indirseydin de görseydi cümle alem. Erdal eliyle susmasını işaret edince ne konuşmayacağım oğlum yalan mı diye bağırmaya devam etti. Onunla aynı kefeye konulmaktan kurtulmak için terslemeyi düşündü Erdal. Ama gözlerindeki keskinliğe biat ederek susmuştu Adnan, üzerine gitmedi. Herkesin onun ne mal olduğunu bildiğini düşündü. Kaybetmek üzere olduğu masasına oturduğunda sandalye çekerek yanına yaklaştı bela getirmekten başka işe yaramayan pis herif. Rakı kokulu geğirdikten sonra hınzır gülümsedi ve en azından bağırmadan konuştu. ''Ulan sen ne adammışsın be! Ne yalan söyleyeyim, umudu kesmiştim senden. Bunların adamı olacak, badem bıyıklıların yalakası olacak demiştim.'' Irkçılığının imzası sarkık bıyıklarını parmaklarının ucuyla okşayarak ''Ama yanılmışım'' dedi. Erdal tiksindiği adamdan kurtulmanın sert çıkışmaktan başka yolunun olmadığını düşünüp tersleyecekti ki Adnan'ın pis kokulu ağzından önemini bilmediği bilgi döküldü. ''Ama bizim de sana bir kıyağımız olmuş. O katilin ayak izini bulan kim biliyor musun? Benim hemşerim adı Metin. Sadece toprak değil, kafa da bizden. O mal gibi ayak izi olmasa kurt nah bulurdu o katili.'' Erdal sözlerini anlayabilmek için gözlerini kıstı ve onun şaşkınlığını hayret ederek devam etti Adnan. ''Lan oğlum, bizim çocuk senin ortağın öldürüldüğü yerde mal gibi ayak izi bulmuş, 45 numara. Papuç değil, araba tekeri sanki. Katil çamurdaki ayak izlerini silmiş ama onu bırakmış nasılsa. Hemen çıkartmış kopyasını bizim oğlan, delil hesabı. Zehir gibi çocuktur Allah'ıma.'' Erdal'ın aklına ilk Yaşar Usta'nın iri yarı katili tarifi geldi. Papağanın yapış yapış ağzından dökülenlerle Aslı'nın katil tanıdığı biriydi sözü zihninde çınladı. Gürkan ile Nevizade'de içtikleri akşam dikkatini çekmişti. 1.90'ı aşkın boydaki Mustafa'nın büyük ayakları, kızarmış kulaklarında paniğin uğultusu dalgalanırken ''Beni ona götür'' diyerek ayağa kalktı. Katilin tek eliyle boğabileceği kadar küçük bir adam olduğunu bilmeyen Adnan şaşkın takip etti onu. Erdal kapıdan çıktıktan 5 adım sonra Süleyman'ın bütün konuştuklarını duyduğunu fark etti ve büroya döndü. Süleyman telefonun aizesini kulağına dayamıştı. Duyulmayacak kadar sessiz, dudakları kıpırdıyordu. Erdal'ı görünce telaşa kapıldı bir saniye. İkinci saniyede hep sevecen olan bakışları tehditkar keskinliğe kısılmıştı. Bu kadar ürkütücü bir sinsiliği daha önce hiç görmemişti ve ürperdi Erdal. Hesap sormadan geri çekildi. Adnan Metin'i neden görmek istediğini sorunca Erdal bir şey yok, sadece o ayak izi kurta verilmemiş, onu konuşacağım diyerek onu ürkütmedi. Kriminal büroya girdiklerinde ayak izini bulan polisin masası boştu. Adnan bürodaki genç bir polisi azarlarcasına Metin'in nerede olduğunu sordu. Genç polis özgüveniyle rütbesini olduğundan 10 kat büyük gösteren amirine disiplinli yanıt verdi. Tayini çıktı Metin'in. 2 dakika önce eşyalarıyla aşağı indi amirim. Koşarak otoparka indiler. Sütunlarla 100 parçaya bölünmüş basık tavanlı yerde tek hareket hemen kendini belli etti. Otomobilin bagajına eşyalarını dolduruyordu. Erdal korkunç şüphesinin sağlamasını yapacak adamın söyleyeceklerinden korktu. Türbanlı Emel ile yüzleştiği an gibi kaynıyordu kanı. Boynundaki damarın atışı gömleğinin yakasına vuruyordu. Metin'in yanına ürkütmek istemedikleri bir hayvan gibi sakin yaklaştılar. Adnan'ı görünce saygıyla selam verdi Metin. Sarışın, kırmızı suratlı bir Karadenizliydi. Adnan nereye lan böyle dedi. Metin anlam veremediği sürgünden bahsetti. Vallahi ne bileyim reis, daha 2 yıl takılırız İstanbul'da diyorduk. Ev tuttuk, aşya aldık, 1 yıl dolmadan verdiler tayini elimize. Kütahya'ya çıkmış. Yarın uğrayacaktım yanına, zaten geleceğim evrak almak için. Erdal sabırsızdı, lafa girecekti ki Adnan, Metin'in sürülmesinin bulduğu ayak iziyle ilgili olduğuna kanaat getirdi. Metin'i işkillendirecek kadar gizemli konuştu. Bak bu öldürülen polis var ya dedikten sonra Erdal'ı işaret ederek devam etti. Bu bizim meslektaş, onun arkadaşı, can dostu. Senin bulduğun ayak izinden bahsettim. Soruşturma evrakına koymamışlar onu, hiç haberi yok. Metin için bütün taşlar yerine oturuyordu ve bulduğu ayak iziyle ne kadar büyük bir belaya bulaştığını, bunun bedelini ödediğini anlıyordu. Heyecanını maskeleyemeyen en büyük zaafı olan yüzündeki kırmızı koyulaştı. Sırtını onlara dönüp bagaja eşyalarını yükleyerek sakladı yalan söyleyemeyen suratını ve oradan konuştu. ''Yok abi, o ayak izi bizim ekipten pirininmiş, araştırma yaparken kalmış.'' Yalanını detaylandırıp inandırıcı kılacaktı ki omzundan yakaladı Adnan. Sarkık bıyıklarının altındaki dudakları ana avrat sövüyormuş gibi kıpırdadı. ''Ulan kim seni aldırdı buraya? Ürküdaşların olmasa İstanbul'un yüzünü görür müydün? Abi çekiyordun, işin düştü zaman. Dün boktun, bugün korktun. Ne öyle sırt dönmeler, ibne misin sen?'' Metin kıpkırmızı kesilmiş suratıyla korkudan boğuluyordu. ''Reis yanlış anladın, hatamız olduysa affet abi, ben senin hakkını ödeyemem.'' diye eveleyip geveliyordu ki Adnan kesti. ''O zaman niye yalan söylüyorsun lan, anlatmıyor muydun geçen gün? Cesedi kaldırdım, altından nal gibi ayak izi buldum diye. Hepsini silmiş, bunu bırakmış katil diyordun ya. Hava basarken iyi miydi pezevenk, şimdi mi tırstın? Baktın güç orada, başladın değil mi yanaşmaya yobazlara?'' Metin karşısındaki otoriteye teslim olmamak için direniyor, bir yandan vurulmayacak kadar zavallı görünmeye çalışıyordu. ''Reis ben anlamadım, sana yemin ediyorum öyle dediler, bizden birinin dediler. Ben anladım, mevzu karışık ama ne bileyim, şimdi sen söyleyince uyandım duruma. Adamlar anında tayini çıkardılar be reis. Bunlar artık bitirmiş işi, belaya bulaşmayalım. Köydeki anama babama ben bakıyorum be reis.'' Kaypak Adnan'ın geri çekilmesine şaşırmazdı Erdal. Henüz sürüldüğünün farkında olmayan pis herifin Hamdi'sini merakla bekledi. 5 saniye süren sessizliğinde ne düşündüğü bilinmez ama sağlam durdu yerinde. Metin'e itaatsizlik edemeyeceği kadar sert emretti. ''Ver ulan şu ayak izi raporunu.'' Tereddütsüz bagajının derinliklerine daldı Metin. Birbirine zımbalanmış 2 A4 çıkışını bulup uzattı. Adnan bakmadan alıp kağıtları Erdal'a verdi. İlk sayfada ayak izinin fotokopi kopyası vardı. İkinci sayfada 45 numara olduğu yazılmıştı. İzin çamurdaki derinliğinden kilo ve boy tahminleri de yapılmıştı. Gürkan'ın cansız yattığı yer çizilmiş ve ayak izi tam koluyla gövdesi arasında kaldığı için hiç bozulmamıştı. Beladan kurtulmak için acele eden Metin, Adnan'dan korkarak gitmek için izin istiyordu. Adnan'ın amiri gibi gizemli görünen Erdal sordu. ''Sen bu yakaladıkları adamı gördün mü hiç?'' Metin iri yarı polise yarı mağaza "Yok, görmedim" diye yanıt verdi. Erdal en fazla 1.65 boyunda kara kuru bir tip. Palet giysi ayağına bu kadar büyük iz bırakmaz dedi. Adnan da Metin ile birlikte öğreniyordu delilin nedenli önemli olduğunu. Erdal elindeki kağıdı kaldırıp "Bunu kurt gördü mü? Kim koymadı bunu dosyaya?" diye sordu. Sarı dik saçlarında elini gezdiren Metin yakasına yapışmış tehlikeden kurtulmak için onurunu ayaklar altına serdi. "Bilmiyorum arkadaşım, bizden birinin dediler işte. Bakın vallahi anam babam köyde, zaten sürdü herifler, komple işimden ederler." Adnan ne dediği anlaşılmayacak kadar hiddetli bağırdı ve çenesinin altından kavrayıp nemin damla damla aktığı sütuna vurdu Metin'i. Suratına tükürükler saçarak "Delikanlı oğlu lan, karı gibi zırlama, yakışıyor mu lan milliyetçiye, cevap ver" dedi. Adnan geri çekilince Metin titreyen eliyle koyu kırmızı yüzünü silerek teslim oldu. Bir an önce bu mezarlıktan çıkmanın tek yolunun bütün bildiklerini anlatmak olduğunu karar verdi. "Abi sana bütün bildiklerimi anlatacağım. Polisi vurmuş herif. Önce dizlerinin üzerine düşmüş gariban, sonra yana, sağ omzuna doğru devrilmiş. Bu katil yanına kadar gelmiş, sonra ikinci kurşunu sıkınca sırt üstü devrilmiş. Bunu kriminalden Yasin abi böyle bir bir anlattı. Ben ayak izini bulunca düşündüm. Nasıl buraya girmiş bu ayak diye. Yasin abi söyledi onu da, ikinci kurşun çok yakından, hemen üstünden sıkılmış. Polis devrilince farkında bile olmadan ayağını çekmiş oradan katil. Polisin koluyla gövdesinin arasında kalmış ayak izi. Sonra uzun düz bir şeyde bütün ayak izlerini sile sile arabasına kadar gitmiş şerefsiz. Ama o iz kalmış orada. Raporu yazdım verdim. Katil yakalanınca sana da anlattım işte. Benim rapor sayesinde hesabı. Tabii büroda da böyle konuştuk. Sonra hatta seninle konuştuğumun ertesi günü kriminal büro şefi Sırrı Gedikli yanıma geldi. Sağda solda konuşuyormuşsun, katilin izini ben buldum diye. Bu iz bizim polislerden birine ait. Öyle atıp tutma sağda solda dedi gitti. Yani benim bildiğim hiç gitmedi kurta rapor. Ben iki kopya yapmıştım, bu sana verdiğim de bende kalan. Allah belamı versin, bütün bildiğim bu kadar reis, kurbanın olayım, bırak gideyim. Sözleri bitmişti ki üç polis otoparkın demir kapısını itip koşar adım içeri girdi. Onların gördüğü anda üç adam da suskundu ama onlar bir kavgayı ayırmak isteyen telaşla hareket ediyordu. En öndeki ince uzun polis "Bir durum mu var arkadaşlar?" diye mahalle raconunda konuştu. Metin isteyerek çözülmediğini belli etmek için korkak görünmeye özen gösterdi. "Bir şey yok arkadaşlar" diyerek arabasına bindi gitti. Üç polis tehditkar duruyordu ipi çekilmiş iki polisin karşısında. Adnan öndeki polisin üzerine gözlerini kaçırmadan yürüdü ve omuz atarak sarstı sırığı. Erdal yanlarından geçerken bu polislerin tarikat karesinde üzerine saldırmaya çalışan çakallardan hiç farkının olmadığını düşünüyordu. Üçünün yüzüne de organize şubeden aşinaydı ve artık Gürkan'ın ölümünün ardında onların olduğundan emindi. Gürkan'ı onlar öldürdüyse şu an sırtına bir namlu doğrultulmuş olabilirdi. Şüphelerinin karmaşasının boşaldığı yerde büyük bir korku yükseldi ve nefesini kesti. Dönüp baktığında basık tavanlı geniş alanın karanlığında üç gölge hareketsiz duruyordu. Adımlarını hızlandırıp gıcırtısı süren demir kapıyı tuttu ve kendini içeri attı. Ancak bir kat çıkmaya nefesi yeten şişman Adnan'ı basamakların sonuncusunda yakaladı. Adnan'ın halinden içinde dalgalanan korku hemen anlaşılıyordu. Erdal'ın bulaştığı belanın büyüklüğünü otoparkta idrak etmişti ve üç cemaat polisi karşısına dikildiğinde en az Metin kadar kaçıp uzaklaşmak istemişti. Dilinden düşürmediği cemaatin polis teşkilatını ele geçirdiği efsanesi ilk kez bu kadar ete kemiğe bürünmüştü. Onların bir polisi öldürecek kadar tehlikeli olduğunu düşünmek sırtını ürpertiyor, kalbini sıkıştırıyordu. İlk katın penceresiz koridorunda nefesini dinginleştirdikten sonra kararını verdi. Erdal'dan uzaklaşmanın yolunu bulup inandırıcı olmasının imkansızlığındaki yalanı mahcup söyledi. Bak beni mimledi herifler. Sabıkamız büyük yani. Senin yanında olursam faydam olmaz, zararım olur. Erdal korkaklığına donuk baktığında bıyıkları daha da aşağı sarktı çirkin suratıyla beraber. Zavallı kaşları alnını kırıştırarak kalktı. En azından yalanını detaylandırmayacak kadar dürüsttü. Ben gidiyorum dedi. Erdal nefret etmedi sahtekarlığından, mazeretinde gerçeklik payı da vardı. Yanında durması zarar verirdi. Uzun koridorda uzaklaşırken arkasından seslendi. Tayinini çıkartmışlar. Adnan kamburunun içine gömülmüş boynunu çevirmeden durdu. Erdal Adnan'ın sırtına konuşmaya devam etti. Ben de önceki gün öğrendim, şef söyledi. Yarın öbür gün tebliğ edecekler. Adnan dönüp bakmadı, küfürler savurarak yürüdü uzun, yapay aydınlıktaki koridorda. Ürkücü milletvekillerine bir an önce ulaşmak için adımlarını hızlandırdı. Erdal'ın asansörün düğmesine basmasıyla demir kıskacın açılması bir oldu. Boş asansörde Gürkan'ın aynaya artistik bakışlarını hatırladı. Korku sıkıyordu boğazını ve ceketinin iç cebindeki ayak izi raporu kalbine batıyordu. Sıska korkunun kaçıp git hemen mırıldanmalarına mantığı, ölürsen Gürkan'a ne faydan dokunacak diye destek verdi. Hisler nereden gelir bilinmez ama cesaret dikildi birden korkaklığının karşısına ve dobra konuştu. Delikanlı gibi dostunun katilini bul. Üç kat sonra orta yerinden ikiye ayrılan kapının ardında müfettiş belirdi. Gürkan'ın çocukluğunu bilen adam cenazede gördüğü Erdal'ı tanımıştı. Dulluğunun dağınıklığı üzerinde asılı müfettiş babacan nasılsın diye sorduğunda Erdal birkaç kelimeden fazlasını etmediği adamı kendine çok yakın hissetti. Gürkan'ın katilinin henüz yakalanmadığını söylemek, bulduklarını anlatmak istedi ama sadece iyiyim dedi. Müfettişin önünde birleştirdiği ellerinde asılı tokalı deri çantasında Erdal'a dair evrak vardı. Tüylenmiş el örgüsü yeleğine asılı gözlüğünü çıkartıp taktıktan sonra tekrar baktı Erdal'a. ''Niye yaptın be evladım? Savcılık iznin yok, 4 tane yaralı var.'' dedi. Ne Emel'i anlatabilirdi, ne Aslı'yı, ne de Gürkan'ın yokluğunda düştüğü yalnızlığı. Namlunun ucundayken onun hakkında yaptığı soruşturmayla zerre kadar ilgilenmediğini de söyleyemezdi. İçindeki cesareti büyütmek için konuştu sadece, kendini ispatlıyordu. Kız ailesinin yanında şimdi, ben işimi yaptım. Asansörün kapısı açıldığında müfettiş torpilli olduğunu hissettirdi Erdal'a. Amirinle konuşacağım, sonra evrak inceleyeceğim. 1 saatin var kafadan, iyi düşün. Böyle savunma yaparsan kimsenin faydası dokunmaz sana. Müfettiş küçük omuzlarına oturmayan eskimiş takım elbisesini düzeltip önce çıktı asansörden. Erdal uzaklaşmasına izin verecek kadar yavaş adımlarla yürüdü. Yaptığı ayaküstü savunma cesareti tuğla gibi örmüştü ruhuna. Bir gün önce yaşadıkları dostuna göstereceği vefanın teminatıydı. 44. Ayrımın sonu. Sayfa 457.